ayrım o. Gadlima'nın masasındaki kibritler bir atla araba oluşturmuşlardı. Atın bacaklarından biri olan kibriti alarak piposunu yaktı. "Bir kız arkadaşın var mı Fred?" diye laf olsun diye sordu. "Yok." "O zamandan beri?" Gadlima'nın piposundan bir nefes çekti. "Her şeyin bir sonu olmalı, acı çekmenin de." Blocks bir şey demedi. Gadlima'nın "Bak" diye konuşmasını sürdürür. "Sana bir baba öğüdü vermek istiyorum. Ama duygularını anlıyorum. Ben de aynı acıyı yaşadım. Yalnızca benim karımın ölümü yüzünden suçlayacağım kimse yoktu." Blocks ona bakmadan "Sen de yeniden evlenmişsin" dedi. "Evlenmedim ama senin de aynı hatayı yapmanı istemiyorum. Orta yaşa gelince yalnızlık çekilmez oluyor." "Sana hiç karıma korkusuz Blocks dediklerini söylemiş miydim?"
"Evet, söylemiştin."
Blocks sonunda başını kaldırıp Gadlima'na baktı. "Sen söyle, onun gibi bir kızı dünyanın neresinde bulabilirim?"
"Evleneceğin kızın bir kahraman olması şart mı?"
"Kristin'den sonra, evet."
"İngiltere kahramanlarla dolu Fred."
O sırada içeriye Albay Terry girdi. Gadliman,
"Ah Terry dayı" dedi. Terry ayağa kalkma diye onun sözünü kesti. "Önemli bir konu bu, dikkatle dinleyin. Çünkü acele etmem gerek. Blocks, anlatacaklarımı senin de bilmen gerek. Şu muhafız birliğinden 5 kişiyi kim öldürdüyse bizim en can alıcı sırrımızı öğrendi. 1. Avrupa'yı işgal edecek ordumuz Normandiya'ya çıkartma yapacak. 2. Almanlarsa çıkartmanın Kale'den yapılacağına inanıyorlar. 3. Aldatmacanın en önemli noktalarından biri bu 5 kişinin devriye gezdikleri yasaklanmış bölgede hazırlanan 1. Birleşmiş Ordu Grubu adındaki düzmece ordu. O bölgede düzmece barakalar, tahtadan yapılmış uçaklar, lastik tanklar var. Uçmalarına göz yumduğumuz keşif uçaklarının yukarıdan gerçekmiş gibi görünecekleri büyük oyuncak bir ordu kuruldu.
Blocks, casusun bunları öğrendiğine nasıl emin olabiliyorsunuz diye sordu.
Terry kapıya gitti. "Gir içeri Rodriguez."
Uzun boylu, yakışıklı, uzun burunlu, simsiyah saçlı bir adam odaya girdi. Blocks'la Gadlima'nı kibarca selamladı.
"Terry, Signor Rodriguez bizim Portekiz elçiliğindeki adamımız. Olanları anlat Rodriguez."
Adam şapkasını elinde tutarak kapının yanında duruyordu. Saat 11 sıralarında elçiliğin kapısına bir taksi geldi. Arabadaki yolcu inmedi. Ama şoför Francisco'ya yazılmış bir zarfla kapıya geldi. Kapıcı aldığı talimata göre beni çağırdı. Zarfı ondan ben aldım. Taksinin numarasını yazacak zamanım da oldu.
"Arabayı izlettiriyorum," dedi Terry. "Tamam Rodriguez, gidebilirsin. Teşekkürler."
Uzun boylu Portekizli odadan çıktı. Terry üzerinde Manuel Francisco yazılı kocaman bir sarı zarfı Gadliman'a uzattı. Gadliman zarfı açtı. Zaten daha önce açılmıştı. Zarfın içinden üzeri anlamsız bir sürü harflerle dolu ikinci bir zarf çıktı. Bu zarfın içinde el yazısıyla doldurulmuş sayfalar ve 10x8 ebadında bir dizi resim vardı. Gadlima'nın mektubu inceledi. "Basit bir şifreyle yazılmışa benziyor," dedi.
"Terry, sabırsızlıkla okumana gerek yok," dedi. "Sen resimlere bak."
Gadlima'nın istenileni yaptı. 30 taneydi resim. Hiç konuşmadan her birini inceledikten sonra Blocks'a uzattı.
"Felaket bu," dedi.
Blocks'a resimlere baktıktan sonra geri verdi.
Gadlima'nın, "Bunlar yedek resimler olmalı," dedi. "Negatifleri hala onda ve de negatiflerle birlikte bir yere gidiyor."
Üç adam küçük büroda hiç kıpırdamadan oturuyorlardı. Tek ışık Gadlima'nın masasındaki lambadan geliyordu. Krem rengi duvarları, karartma perdeli, penceresi, yıpranmış halısıyla bu oda dünyanın herhangi bir yerinde olabilirdi.
"Terry, Churchill'e söylemek mecburiyetindeyim," dedi.
Telefon çaldı, Terry açtı.
"Evet, güzel. Onu hemen buraya getirin lütfen. Ama önce yolcuyu nereye bıraktığını sorun." "Ne? Sahi mi? Teşekkür ederim, acele edin."
Telefonu kapadı. Taksi bizim adamı üniversite kolej hastanesinde bırakmış.
"Blocks belki de bölge muhafızlarıyla dövüşürken yaralandı," dedi. "Hastane nerede?" diye sordu Terry.
"Houston istasyonundan 5 dakikalık uzaklıkta," dedi Gadlima'nın. "Trenler Houston'dan Holyhead'e, Liverpool'a, Glasgow'a, yani İrlanda'ya gidecek bir vapur bulunabilecek her yere gider."
"Blocks Liverpool'dan Belfast'a," dedi. "Oradan da bir taksiyle sınıra gidilir, Eyre'ye geçilir ve de Atlantik Okyanusu'nda bekleyen bir denizaltı. Holyhead'den Dublin'e geçmeye cesaret edemez, pasaport kontrolünden ötürü. Liverpool'u geçip Glasgow'a gitmesine de hiç gerek yok."
Gadlima'nın,
"Fred, sen istasyona gidip resmi oradakilere göster," dedi. "Belki birisi bir trene bindiğini görmüştür. Ben istasyona telefon edip geldiğini haber vereceğim. Sonra saat 10.30'dan beri istasyondan hangi trenlerin kalktığını da öğren."
Blocks şapkasıyla paltosunu alarak, "Gidiyorum," dedi.
Gadlima'nın, "Evet, harekete geçtik," diye ekledi. Telefona sarıldı. Houston istasyonunda hala tren bekleyen yolcular vardı. Normal zamanda istasyon gece yarısı kapanırdı. Ama savaş yüzünden trenlerde akıl almaz rötarlar oluyor. Çoğu kez son tren, süt getiren tren sabah gara girmezden önce kalkamıyordu. İstasyon bir tarafa kıvrılıp uyuyan insanlar, valizler, sırt çantalarıyla doluydu. Blocks fotoğrafı 3 demir yolu polisine gösterdi. Hiçbiri de tanımadı. Blocks 10 kadın hamalı denedi. Bütün bilet kontrol turnikelerini dolaştı. Sonuç alamadı. Kontrol memurlarından biri, "Biz biletlere bakarız, yolcuların yüzlerine değil," dedi. Yarım düzine kadar yolcuya sordu. Yine bir sonuç alamadı. Sonunda bilet kişisine gidip orada çalışan her memura resmi gösterdi. Çok şişman, takma dişleri ağzına hiç uymamış, dazlak kafalı bir memur fotoğraftaki yüzü tanıdı. "Ben kendi kendime bir tahmin oyunu oynarım," dedi Blocks'a. "Bir yolcunun nereye, neden, nasıl gittiğini düşünürüm. Örneğin siyah kravat takmışsa bir cenazeye gidiyordur. Adamın çizmeleri çamurluysa köylüdür, çiftliğine dönüyordur. Kimi zaman kolej öğrencilerinin taktığı türden bir eşarp ya da bir kadının çıkardığı nikah halkasının parmağındaki izi takılır gözüme. Ne demek istediğimi anladınız mı? İşim oldukça sıkıcı. Yakınmak için demiyorum ama..."
"Peki bu adamda sizin dikkatinizi çeken şey ne oldu?" diye Blocks onun sözünü kesti.
"Hiçbir şey. Önemli olan da bu işte. Hiçbir özelliği yoktu. Sanki tek amacı göze çarpmamaktı. Anlatabiliyor muyum?"
"Ne demek istediğinizi anladım." Blocks bir an durdu. "Şimdi çok iyi düşünmenizi istiyorum. Nereye bilet aldı? Hatırlayabiliyor musunuz?"
"Evet," dedi şişman gişe memuru. "Inverness'a."
Godleman, "Bu onun kesinlikle oraya gideceği anlamına gelmez ki," dedi. "Herif profesyonel. Demiryolu istasyonları araştıracağımızı, sorular soracağımızı bilir. Bence tümüyle ters yöne bilet almıştır." Saatine baktı. 11.45 trenine yetişmiştir. Tren şimdi Stafford'a gidiyor olmalı. İstasyona sordum. Onlar da makasçıyla konuştular. Treni crew dışında, bilet kontrol memuru gibi giyinecek, o trendeki bütün biletleri, insanları inceleyeceksin. Faber'ı bulursan ondan uzak durmamaya çalış.
Blocks, sen crew'deki bilet kontrol yerinde bekleyeceksin. Belki Faber orada trenden inmek ister. Ama inmeyecektir. Trene binersin, Liverpool'da trenden ilk inen sen ol. Bilet kontrol yerinde Faber'la Parkin'i bekle. Oradaki polis gücünün yarısı sana yardımcı olacaktır.
Her şey iyi de yeter ki beni tanımasın, dedi Parkin. Ya beni Highgate'den tanıdığını hatırlarsa...
Godleman masanın bir çekmecesini açarak bir tabanca çıkarıp Parkin'e verdi. "Eğer seni tanırsa vur onu." Parkin hiçbir şey söylemeden tabancayı cebine koydu. Godleman, "ikinizin de işin önemini çok iyi bilmenizi istiyorum," dedi. "Eğer bu adamı yakalayamazsak Avrupa'ya yapılacak çıkartma ertelenecek. Belki bir yıl süreyle. Bir yıl içinde de savaşın dengesi aleyhimize dönebilir. Belki de çıkartma için zaman asla şimdiki kadar uygun olamaz."
"D-Day'e, yani karar günü, ne kadar zaman olduğu bize söylendi mi?" "Bütün bildiğim birkaç hafta bir zaman kaldı." Parkin hesap ediyordu. "Yani Haziran'da."
Blok sunturlu bir küfür savırdı. "Godleman, yorum yok," dedi. Telefon çaldı, Godleman açtı. Sonra karşısındakilere bakarak, "Araba hazır, sizi bekliyor," dedi. Godleman, "Bir dakika," diye seslendi. Kapıda durmuş Godleman'a bakıyorlardı. Profesör, "Evet efendim," diyordu. "Elbette yaparım. Güle güle efendim."
Blocks, Godleman'ın efendim diye konuştuğu kişinin kim olabileceğini tahmin edemiyordu.
"Kimdi?" diye sordu.
"Churchill."
Parkin korkuyla karışık bir saygıyla, "Ne dedi ki?" diye atıldı.
"İkinize de bol şans diliyor, acele etmenizi istiyor."
15. kısım. Vakon zifiri karanlıktı. Faber böyle zamanlarda yapılan şakaları düşündü.
"Elini dizimden çek." "Hayır, sen değil, sen."
Şu İngilizler her şeyle alay etmeye bayılırlardı. Şimdi demir yolları eskisinden de beter olmuştu ama kimsenin yakındığı yoktu. Çünkü her şey iyi bir amaç içindi. Piper'da karanlığı yayılıyordu. Böylece fark edilmekten, daha dikkatli dalmaktan kurtuluyordu. Bir ara hava saldırısı alarmı verildi. Trenin hızı saatte 30 mile düşürüldü. Bütün yolcuların yere yatması gerekiyordu. Ama bunun için yer yoktu elbette. Meçhul bir kadın sesi, "Ah tanrım, korkuyorum," dedi. Bir erkek sesi avam bir ses tonuyla,
"Enemin yerdesin kızım," diye karşılık verdi. "Hareket eden bir hedefi vuramazlar."
Buna herkes güldü. Kimsede korku diye bir şey kalmamıştı artık. Birisi çantasını açıp herkese haşlanmış yumurtalı sandviç dağıttı. Denizcilerden biri iskambil oynamak istedi.
"Karanlıkta nasıl iskambil oynarız?"
"Kağıtların kenarlarını yoklayarak. Harry'nin bütün kağıtları işaretlidir." Sabaha karşı saat 4 sıralarında tren hiç hesapta yokken durdu. Faber sanırım crew'a yakınız diye düşündü. Düşündüğünü de söyledi. Avam sesli adam, Bournemouth'la Bolton arasındaki herhangi bir yerde olabiliriz dedi. Tren sarsılıp yeniden yola koyuldu. Herkes keyiflendi. Faber acaba karikatürlerdeki o hiç gülmeyen soğuk İngiliz tipi nerede acaba diye geçirdi aklından. Birkaç dakika sonra koridordan biletler lütfen diye bir ses duyuldu. Faber adamın sesindeki Yorkshire şivesini fark etti. Cebinde biletini aradı. Yeni kapının yanındaki köşeydi. Bu yüzden koridoru görebiliyordu. Bilet kontrol memuru fenerini biletlere doğru tutuyordu. Adamın silüeti bildik gibi geliyordu ona. Arkasına dayanıp bekledi. Düşündeki kara basanı anımsadı. Bu bir Abwehr bileti. Karanlıkta kendi kendine gülümsedi. Sonra kaşlarını çattı. Tren beklenmedik bir yerde duruyor. Kısa bir süre sonra bilet kontrolü başlıyor. Memurun yüzü de aşina. Bundan bir şey çıkmayabilirdi. Ama Faber bir şey çıkmayacak şeylerden kuşkulandığı için bugüne kadar hayatta kalmıştı. Yeniden koridordan yana baktı. Memur bir kompartımana girmişti. Tren kısa bir süre durdu. Faber'ın bulunduğu kompartmandakilere göre burası crew'du. Tren yine hareket etti. Faber kontrol memurunun yüzüne yeniden baktı. Hatırlamıştı. Highgate'deki pansiyon. Orduya girmek isteyen Yorkshire'lı delikanlı. Faber onu dikkatle izledi. Yalnız biletlere değil fenerini yolcuların yüzlerine de tutuyordu. Olamaz dedi Faber kendi kendine. Hemen bundan sonuçlar çıkarma. İzini nasıl bulmuş olabilirlerdi ki? Hangi trene binmiş olduğunu bilemezlerdi. Dünyada yüzünü tanıyan birkaç kişiden biri olan bu Yorkshire'lıyı bulup peşine takmaları olanaksızdı. İnanılmaz bir şeydi. Parkin, evet adı buydu. Billy Parkin. Biraz yaşlanmış gibiydi, yaklaşıyordu. Belki de ona benzeyen biriydi, belki ağabeyiydi, bir rastlantı olması gerekti. Parkin Faber'ınkinin bitişiğindeki kompartımana girdi, zaman kalmamıştı. Faber en kötü ihtimali kabullenerek ona göre hareket etmeye karar verdi. Kalkıp kompartımandan çıktı, sırt çantalarının, valizlerin, insanların üzerinden atlayarak koridor boyunca ilerleyip tuvalete gitti. Tuvalet boştu, içeri girip kapıyı kilitledi. Yalnızca zaman kazanmaya çalışıyordu. Bilet kontrol memurları tuvaletlere bakmayı ihmal etmezlerdi. Tuvalete oturup bu işin içinden nasıl sıyrılacağını düşünmeye başladı. Tren hızlanmıştı, atlayamayacak kadar hızlı. Zaten atlarken onu biri görebilirdi. Eğer gerçekten aranıyorsa treni hemen durdururlardı. ''Biletler lütfen.'' Parkin yaklaşıyordu. Faber'ın aklına bir şey gelmişti. Vagonlar arasındaki geçit rüzgarı tutmak için körüklü bir perdeyle kapatılmış küçük odalara benzer bir şeydi. Tuvaletten çıkıp koridoru vagonun sonuna kadar geçip bu küçük yere çıktı. Vagonun kapısını ardından kapadı. Dışarısı ilikleri donduracak kadar soğuktu. Gürültü de müthişti. Faber yere oturup iki büklüm kıvrıldı. Uyuyor gibi yaptı. Bu soğukta ve gürültüde ancak bir ölü uyuyabilirdi. Ama böyle günlerde insanlar acayip şeyler yapıyorlardı. Titrememeye çalıştı. Ardındaki kapı açıldı. Biletiniz lütfen. Faber duymazlıktan geldi. Vagonun kapısı kapandı. Kalk bakalım uyuyan güzel. Sesi şimdi daha iyi tanımıştı Faber. Hiç kuşkusu yoktu. Faber kıpırdadı, sonra sırtı Parkin'e dönük ayağa kalktı. Parkin'den yana döndüğünde şişi elindeydi. Parkin'i kapıya doğru itip şişi gırtlağına dayadı. ''Hareketsiz dur yoksa seni öldürürüm.'' Faber sol eliyle onun fenerini alıp genç adamın yüzüne tuttu. Parkin hiç de korkmuş gibi görünmüyordu. Faber ''Vay vay Billy Parkin'' dedi. ''Hani orduya katılmak istiyordun, burada ne işin var? Ama üzerindeki de üniforma sayılır.'' Parkin ''Siz'' dedi. ''Benim ben olduğumu çok iyi biliyorsun Billy Parkin. Beni arıyordun. Neden?'' Elinden geldiğince ürkütücü olmaya çalışıyordu. ''Neden sizi arayayım? Ben polis değilim ki.'' Faber şişi hafifçe batırdı. ''Bana yalan söyleme.'' ''Yemin ederim Bay Faber. Bırakın gideyim. Sizi gördüğümü kimseye söylemem. Yemin ederim.'' Faber onun doğruyu söylediğini düşünmeye başlamıştı. Ya Parkin doğruyu söylüyor ya da Faber'ın kendisi kadar iyi rol yapıyordu. Parkin kıpırdar gibi oldu, sağ kolu karanlığa doğru uzandı. Faber onu bileğinden sımsıkı yakaladı. Parkin çabaladı ama Faber şişi biraz daha sokunca hareketsiz kaldı. Faber onun uzanmak istediği cebini yokladı ve tabancayı çıkardı. ''Bilet kontrol memurları silah taşımazlar.'' dedi. ''Kimin hesabına çalışıyorsun Parkin?'' ''Bugünlerde hepimizde silah var. Karartma yüzünden trenlerde bir yığın suç işleniyor.'' Parkin cesaretle, ısrarla yalan söylüyordu. Faber onun dilini çözmek için yalnızca tehdidin yeterli olmadığına karar verdi. Hareketi ani, kesin ve çabuk oldu. Şişin ucu Parkin'in sol gözüne ölçülü bir biçimde girip çıktı. Faber Parkin'in ağzını kapadı. Istırap dolu boğuk feryadı trenin gürültüsünü bastırdı. Parkin'in elleri yaralı gözüne gitti. Faber bundan yararlandı. Hiç olmasa öbür gözünü kurtar Parkin. Kimin hesabına çalışıyorsun?
Askeri gizli haber alma servisine. Ne olur yapmayın.
Kiminle? Menzies'le mi? Masterman'la mı?
Ah tanrım. Godliman'la. Percy Godliman'la.
Godliman? Faber bu adı biliyordu. Ama şimdi ayrıntıları düşünecek zaman değildi. Ne biliyorlar hakkımda?
Bir resim var. Dosyalardan ben buldum.
Ne resmi? Ne resmi dedim?
Bir yarış takımı. Kupa yarışı. Ordu'da.
Faber hatırladı. Tanrım, o resmi nereden bulmuşlardı ki? İşte Karabasan buydu. Ellerinde bir resmi vardı. Yüzünü herkes tanıyacaktı artık. Yüzünü.
Şişi Parkin'in sağ gözüne biraz daha yaklaştırdı. Burada olduğumu nereden öğrendiniz?
Lütfen yapmayın. Portekiz elçiliğindeki ajan mektubunuzu ele geçirmiş. Taksinin plakasını almış. Houston'da soruşturma yapıldı. Lütfen öteki gözüme dokunmayın.
Parkin elleriyle gözlerini kapamıştı şimdi.
Plan neydi? Tuzak nereye kuruldu?
Glasgow, sizi Glasgow'da bekliyorlar. Tren orada boşalacak.
Faber şişini Parkin'in karnına doğru indirdi. Onun dikkatini dağıtmak için kaç kişi diye sordu. Sonra şişi olanca gücüyle Parkin'in karnına sokup kalbine doğru kanırttı.
Parkin'in sağlam tek gözü dehşetle baktı ama ölmedi. Faber'ın en sevdiği öldürme biçiminin sakıncası buydu işte. Normal olarak bıçağın yarattığı şok kalbi durdurmaya yeterdi. Ama kalp güçlüyse bu yöntem her zaman başarıya ulaşmazdı. Kalp atmaya devam ederse bu bıçağın çevresinde bir delik oluşturur, buradan kan fışkırırdı. Ölüm yine kesindi ama zaman alırdı.
Sonunda Parkin'in vücudu gevşedi. Faber onu kapıya dayalı tutarak bir an düşündü. Bir şey olmuştu. Parkin'in yüzünde ölmezden önce cesarete benzer bir gülümseme gelip geçmişti. Bunun bir anlamı olmalıydı. Böyle şeylerin her zaman bir anlamı olurdu. Cesedi yere bıraktı, sonra yaraları görünmeyecek biçimde uyur gibi bir pozisyon verdi. Şişini Parkin'in pantolonuna silip temizledi. Eline dökülen Parkin'in gözünün akını sildi. Pis bir iş olmuştu. Şişi yerine yerleştirdikten sonra vagona girip kompartımanına geçti.
Oturduğu sırada o avam ses, "Epey geç kaldınız," dedi, "kuyruk mu vardı?"
"Faber, yediğim bir şey dokundu galiba," dedi.
"Belki de yumurtalı sandviç dokunmuştur," adam güldü.
Faber Godliman'ı düşünüyordu. Bu adı biliyordu. Hatta belli belirsiz de yüzü de anımsıyordu. Orta yaşlı, gözlüklü bir yüz. Pipo, dalgın, profesörlere özgü bir anlam. Evet, bulmuştu. Godliman profesördü. Şimdi her şeyi anımsıyordu. Londra'daki ilk yıllarında Faber'ın yapacağı fazla bir iş yoktu. Savaş henüz başlamamıştı. Çoğunlukla savaş olmayacağına inanıyordu. Faber bu iyimserler arasında değildi. Boş zamanını yararlı bir biçimde geçirmek için Abwehr'in eski haritalarını gözden geçirip bunlarda düzeltmeler, eklemeler yapmış, kendi gözlemlerine gazetelerden okuduklarını da ekleyerek genel raporlar hazırlamıştı. Ama yetmemişti bunlar. O zaman İngilizcesini mükemmelleştirmek, sahte kimliğini pekiştirmek için bir turist gibi dolaşmaya başlamıştı. Canterbury Katedrali'ne giriş nedeni tümüyle masumdu aslında. Katedralin ve çevresinin havadan resmini çekip Alman Hava Kuvvetleri'ne zaten yollamıştı. Ama bunun daha sonra hiçbir yararı dokunmamış, bombalar katedrale isabet etmemişti. Faber bütün bir günü katedrale ayırmıştı. Elindeki rehber kitabı satır satır okuyup ağır ağır dolaşarak duvarlara kazılmış eski yazılara bakmış, değişik mimari stillerini fark etmişti. Güney kanadındaki göz kamaştırıcı kemerlere baktığı sırada yanında onun kadar kendinden geçmiş birinin durduğunu fark etmişti. Kendisinden yaşlıydı.
"Büyüleyici değil mi?" demişti adam.
Faber ona ne demek istediğini sormuştu.
"Yuvarlak kemerler arasındaki tek sivri kemeri kastettim. Buna hiç neden yok. Bu bölümün yeniden yapılmadığı belli. Bir nedenle birisi bunu değişik yapmış. Nedenini merak ediyorum."
Faber'un ne demek istediğini anlamıştı. Koro bölümü Roma mimarisine, orta kısım gotik tarzında yapılmıştı. Ama buradaki koro yeri gotik tarzında bir kemerle süslenmişti.
Belki de demişti, keşişler sivri kemerlerin nasıl duracağını merak etmişler, mimar da bunu anlara göstermek için böyle yapmıştır.
Adam ona baktı.
Harika bir fikir bu, neden elbette bu olmalı, tarihçi misiniz?
Faber gülmüştü.
Hayır, memurum yalnızca, arada sırada tarih kitapları da okurum. İnsanlar böyle buluşlarla doktora veriyorlar.
Ya siz, yani tarihçi misiniz?
Evet, elini uzatmıştı, Percy Godliman.
Tren Lancashire'a doğru sallanarak giderken Faber o tweed giysili, dikkati çekmeyen kişinin onun kimliğini keşfetmesi mümkün müydü? Casuslar genellikle sivil hizmetlerde çalışan kişiler olduklarını söylerlerdi. Ya da bunun gibi belirsiz bir şey, tarihçi olmazlardı. Böyle bir yalan kolayca anlaşılırdı. Yine de askeri haber alma servisinde bir yığın bilim adamının çalışmaya başladığı söylentileri çıkmıştı. Faber bu kişilerin zeki oldukları kadar genç, dinamik, sağlıklı olduklarını düşünmüştü. Godlieb'in zekiydi ama hakkında diğer sıfatlar sayılamazdı. Tabii değişmemişse. Faber onu bir kez daha görmüştü ama bu ikinci seferde hiç konuşmamışlardı. Katedraldeki kısa tanışmadan sonra Faber, Profesör Godlieb'in üniversitelere ikinci Henry ile ilgili bir konferans vereceğini öğrenmişti. Salt meraktan gitmişti. Konuşmacının stili renkli, canlı ve inandırıcıydı. Godlieb'in yine oldukça komik biriydi. Kürsüde heyecanlanıyor, olmadık hareketler yapıyor, kendini konuya tümüyle kaptırıyordu. Ama kafasının belleğinin bir bıçak gibi keskin ve berrak olduğu belliydi. Demek Dee Nadel'in kimliğini bulan bu adamdı. Tanrım, bir amatör. Evet, amatörce yanlışlar yapacaktı elbette. Billy Parkin'i peşine salması bu hatalardan biriydi. Faber çocuğu tanımıştı. Godlieb'in Faber'ın tanımadığı birini yollaması gerekirdi. Gerçi Parkin'in Faber'ı tanıma şansı daha çoktu ama tanıdığı anda da ölüm fermanını imzalamış olurdu. Bir profesör bunu bilmeliydi. Tren sarsılarak durdu. Dışarıdan boğuk bir ses Liverpool'a gelindiğini haber verdi. Faber sessiz küfürler savurdu. Zamanını Percival Godlieb'ı anımsayarak değil, ne yapacağını düşünerek geçirmesi gerekirdi. Parkin ölmezden önce onu Glasgow'da beklediklerini söylemişti. Neden Glasgow? Houston'da yaptıkları soruşturmadan onun Inverness'a gittiklerini öğrenmişlerdi herhalde. Inverness'ın bir aldatmacı olduğundan kuşkulanmışlarsa buraya, Liverpool'a geleceğini düşünmüş olmalıydılar. Çünkü İrlanda'ya gitmek için bir vapur en kolay buradan bulunurdu. Faber acele kararlar vermekten nefret ederdi. Ne pahasına olursa olsun trenden inmeliydi. Kalktı, kapıyı açtı, çıktı. Bilet kontrol noktasına doğru yürüdü. Aklında başka bir şey vardı. Ölmezden önce Billy Parkin'in gözünde parlayan şey neydi? Nefret, korku ya da ıstırap değildi. Bunlar da vardı elbette. Ama asıl bir zafer parıltısıydı bu. Faber başını kaldırıp baktı ve anladı. Bilet kontrol turnikesinin ötesinde Leicester Meydanı'nda gördüğü trençkotlu sarışın genç izleyici duruyordu. Istırap içinde başarısızlığa uğradığını, ihanet ettiğini bilerek ölen Parkin sonunda onu kandırmayı başarmıştı. Ona tuzak burada kurulmuştu. Trençkotlu adam kalabalık arasındaki Faber'ı henüz fark etmemişti. Faber dönüp trene yeniden bindi. İçeri girince karartma perdesini çekip baktı. Sarışın adam kalabalıktaki yüzleri inceliyordu. Trene yeniden binen adamı görmemişti. Faber yolcular perondan çıkana kadar bekledi. Sarışın adam biletçiyle bir şeyler konuştu. Biletçi başını olumsuz salladı. Adam ısrar ediyor gibiydi. Sonra görünmeyen birine el salladı. Gölgelerin içinden bir polis çıkıp geldi. Bilet toplayan memurla konuştu. Peron nöbetçisi onlara katıldı. Onun peşinden de daha kıdemli bir demir yolu memuru olduğu belli bir sivil geliyordu. Makinist ve ocakçısı lokomotiften inip onlara katıldılar. Başlar biraz daha olumsuz sallandı. Sonunda demiryolu memurları omuz sallayıp döndüler, gruptan uzaklaştılar. Sarışınla polis memuru diğer polisleri çağırıp perona doğru kararlı adımlarla yürüdüler. Treni arayacaklardı. Ateşçiyle makinist de dahil tüm tren mensupları aksi yönde gözden kaybolmuşlardı. Bu kaçıklar tıka basa dolu treni ararlarken onlar da çay içip sandviç yemeyi kararlaştırmışlardı herhalde. Bu Faber'ın aklına bir şey getirdi. Vagonun kapısını açıp trenin aksi tarafından perona ters yönden indi. Burada vagonlar onu polislerden gizliyordu. Yere yatmış uyuyanlara takılarak ayağı kayarak raylar boyunca lokomotife doğru koştu. Haberler kötüydü elbette. Billy Parkin'in o trenden inip gelmediğini fark edince Frederick Blocks, Dee Nadel'i yine parmaklarının arasından kaçırdıklarını anlamıştı. Üniformalı polisler ikişer kişilik ekipler halinde vagonları aramaya giderken, Blocks Parkin'in ortada görünmeyişinin nedenlerini bulmaya çalışıyor, aklına gelenlerin hepsi de karamsarlığa itiyordu. Trençkotunun yakalarını kaldırıp rüzgarlı peronu adımlamaya başladı. Dee Nadel'i yakalamayı çok istiyordu. Yalnızca işgalin hatırı için değil, bu bile Tanrı biliyordu ki yeterli bir nedendi. Değil, Percy Godlieb'in, 5 bölge muhafızının ve Christie'nin hatırı için de istiyordu. Saatine baktı, 4 olmuştu. Neredeyse gün doğacaktı. Bloks bütün gece gözünü kırpmamış, dün sabahki kahvaltıdan beri de ağzına bir lokma bir şey koymamıştı. Tuzağın başarısızlığa uğraması. Başarısızlığa uğradıklarından emindi. Bu olay tüm enerjisini sıfıra indirmişti. Sıcak bir yemeğin ve yatağın hayalini kurmamak için kendini güçlükle tutuyordu.
Efendim, biri vagondan sarkmış ona sesleniyordu. Efendim.
Bloks ona doğru önce yürümeye sonra koşmaya başladı.
Ne buldunuz?
Sizin adamınız Parkin olabilir.
Ne demek istiyorsun, olabilir de ne?
Önce bir bakın siz. Polis vagonlar arasındaki kapıyı açıp fenerini tuttu. Parkin'di. Bloks bunu onun üzerindeki bilet kontrol memuru üniformasından hemen anlamıştı. Bloks polisin elinden feneri alarak Parkin'in yanına çömeldi. Onu kendine doğru çevirdi. Parkin'in yüzünü görünce bakışlarını başka tarafa çevirerek "Ah güzel tanrım" dedi.
Polis Parkin değil mi diye atıldı.
Bloks başıyla evet dedi. Cesede tekrar bakmadan ayağa kalktı. Bu ve öteki vagondaki herkesi sorguya çekeceğiz dedi. Olağanüstü bir şey gören ya da duyan varsa ayrıntılı soruşturmaya çekeceğiz. Bir yaranın dokunacağını sanmıyorum ya. Katil trenden daha buraya gelmeden atlamıştır sanırım.
Bloks perona döndü. Treni aramaya çıkanlar dönmüş grup halinde toplanmışlardı.
Bloks bunların içinden soruşturma yapacakları seçti. Polislerden biri demek katil trenden atlamış dedi.
Sanıyorum bütün tuvaletlere ve nöbetçilerin vagonuna baktınız mı?
Evet, trenin altını üstünü, lokomotifi, kömür ocağını bile aradık. Trenden inen bir yolcu onlara doğru yaklaştı. Ufak tefek nefes darlığı çeken biriydi. Hışırtıyla soluk alıp veriyordu.
Özür dilerim dedi.
Evet efendim.
Yolcu, merak ettim de dedi, birini mi arıyorsunuz?
Neden sordunuz?
Eğer birini arıyorsanız acaba bu aradığınız kişi uzun boylu mu diye merak ettim.
Neden soruyorsunuz dedi polis şefi yine.
Blok sabırsızlıkla söze karıştı.
Evet, uzun boylu birini arıyoruz. Haydi ne söyleyecekseniz söyleyin. Uzun boylu bir adam trenin ters tarafından atladı da.
Ne zaman?
Trenin istasyona girmesinden 1-2 dakika sonra. Trene peron tarafından bindi, sonra öteki tarafından indi. Rayların üstüne atladı. Ama eşyası yoktu. Bana acayip geldi bu, düşündüm ki...
Polis şefi Tanrı cezasını versin dedi. Tuzak kurulduğunu anladı demek dedi Bloks. Ama nasıl, beni tanımaz. Sizin adamlarınız da gizleniyorlardı.
Böylece diğer perona geçip o yoldan kaçtı. Acaba kimse görmedi mi? Polis şefi omuz silkti. Böyle geç saatlerde fazla yolcu olmaz. Görülüp kuşku uyandırsaydı bile bilet kuyruğunda bekleyemeyecek kadar çok işi olduğunu ileri sürebilirdi. Diğer bilet kontrol turnikelerinde polis yok muydu, koymadınız mıydı?
Hiç düşünemedim.
Ben de. O halde çevreyi ararız. Daha sonraki kentte çeşitli yerleri kontrol ederiz. Feribotu da elbette.
Evet lütfen dedi Bloks. Ama içinden bir ses Faber'ın bulunamayacağını fısıldıyordu. Tren ancak bir saatten daha uzun bir süre sonra yola koyuldu. Faber'ın sol bacağı uyuşmuş, ağzına burnuna toz dolmuştu. Makinistlerin lokomotife bindiklerini, trende bir ceset bulunduğu üzerine yaptıkları konuşmaları duymuştu. Sonra kömürcünün ocağa kömür atarken çıkardığı madeni bir ses duyuldu. Bunu istim sesi izledi. Pistonlar çalışmaya başladı. Tren sarsılarak harekete geçti. Faber aksırmamak için kendini güçlükle tutuyordu. Duruş biçimini değiştirdi. Şimdi kendini daha iyi hissediyordu. Ocağın arkasındaki kömürlerin içine gömülü duruyordu. Birinin onu ortaya çıkarabilmesi için 10 dakika kürek sallayıp kömürleri boşaltması gerekirdi. Umduğu gibi polis kömür ocağına şöyle bir bakmaktan öteye gitmemişti. Şimdi ortaya çıkıp çıkmama tehlikesini göze alıp alamayacağını düşündü. Hava aydınlanıyor olmalıydı. Demir yolu üzerindeki köprüden görülür müydü acaba? Sanmıyordu. Tepeden tırnağa kömürden kapkara olmuştu. Alacakaranlıkta kara bir gölgeden başka bir şey olamazdı. Evet, atlayacak şansını deneyecekti. Ağır ağır dikkatle kömürlerin içinden çıktı. Serin havayı içine çekti. Kömür yığınının ön tarafındaki küçük bir delikten ocağa kürekleniyordu. Ocağa kömür atan adam ancak ön tarafta kömür miktarı azalınca içeri girerdi herhalde. Faber şimdilik güvenlikteydi. Hava daha bir aydınlanınca üstüne başına baktı. Tepeden tırnağa kömür tozu içindeydi. Bir yolunu bulup yıkanması, üstünü değiştirmesi gerekiyordu. Deponun yanındaki delikten dışarı baktı. Tren hala banliyölerdeydi. Fabrikaların, depoların dizi dizi görünüşü kasvetli evlerin önünden geçiyorlardı. Bundan sonra ne yapacağını düşünmesi gerekiyordu. Başlangıçta trenden Glasgow'da inip oradan Dundee'ye gitmek, oradan da Aberdeen'in doğu sahiline geçmeyi planlamıştı. Glasgow'da inmesi hala mümkündü. Trenden istasyonda inmezdi elbette. Ters yönden atlar ya da tren Glasgow'dan biraz uzaklaştığında inerdi. Ama bunun tehlikeleri vardı. Trenin Liverpool'la Glasgow arasındaki ara istasyonlarda duracağı kesindi. Faber bu sırada dikkati çekebilirdi. Hayır, en kısa zamanda trenden inmeli, başka bir vasıtayla yoluna devam etmeliydi. En ideal yer bir kentin ya da köyün dışındaki ıssız uzanan bölge olabilirdi. Issız olması şarttı. Kömür deposundan atladığını kimsenin görmemesi şarttı. Evlere de yakın olmalıydı. Çünkü üstünü başını değiştirmesi, bir araba bulması gerekiyordu. Öte yandan trenin hızını kesmesi, onun da rahatlıkla atlayabilmesi için trenin yokuş yukarı gitmesi lazımdı. Şimdi tren 40 mil hızla gidiyordu. Faber kömürlerin üzerine uzanıp beklemeye koyuldu. Trenin hızının azalmasına dikkat edecek, o zamana kadar da hareketsiz duracaktı. Yarım saat kadar sonra Faber lokomotifteki makinistle kömürcüyü öldürüp treni kendi yönetimine almayı düşünmeye başladığı bir sırada bir makas işareti onların hayatlarını kurtardı. Makinist fren yapınca tren birden yavaşladı. Faber delikten baktı, kırlardaydılar. Tren durdu, 5 dakika kadar sonra yeniden hareket etti. Faber deponun deliğinin kenarına tırmanıp orada bir an durduktan sonra aşağı atlayıp rayların kenarına düştü. Hemen uzun otların arasına yüzüstü uzandı. Trenin sesi duyulmaz olunca ayağa kalktı. Yakındaki tek uygarlık işareti makas levhasıyla, yukarıda büyük pencereli makas kontrol odasıyla buradan dışarıya çıkan tahta bir merdivenin bulunduğu iki katlı bir yapıydı. Daha ötede yanmış kömür artığından oluşan bir yol vardı. Faber arkadan geniş daireler çizerek yapıya yaklaşmaya başladı. Evin alt katının pencereleri yoktu. Buranın kapısını buldu. İçeride ne olduğunu biliyordu. Bir tuvalet, lavabo ve de çiviye asılmış bir palto. Sırılsıklam ıslanmış elbiselerini çıkarıp elini yüzünü yıkadı. Sert havluyla bir güzel silindi. İçinde filmlerin negatifleri bulunan küçük silindir biçimindeki, göğsüne yapıştırmış olduğu kutu yerinde güvenlik içinde duruyordu. Elbiselerini yeniden giydi ama ceketinin yerine makasçının paltosunu geçirdi. Şimdi tek gereksinmesi bir nakil aracı bulmaktı. Makasçı buraya herhalde bir vasıtayla geliyordu. Faber dışarı çıktı. Küçük binanın öteki yanında bir parmaklığa kilitlenmiş bisikleti buldu. Küçük kilidi şişinin ucuyla açıp bisiklete atladı. Binadan görünmez oluncaya kadar arka taraftan tüm hızıyla bisikleti sürdü. Sonra kömür cirofundan oluşan yola gelince bisiklete binip oradan uzaklaştı.